Ayrım 4. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 35. İlk horoz ötüşü karanlık sessizliği yarmadan hemen önce Fateya gözlerini açtı. Belki de gözleri bir zamandır açıktı da kendisi fark etmemişti. Kocası ağzı açık, sırt üstü yatıyor ve gürültüyle horluyordu. Soluğu keskin keskin tütün kokuyor ve göğsü gece boyunca çokça balgam toplanmış gibi ötüyordu. Onu uyandırmak için yumruğuyla hafifçe omzuna vurdu. Oysa o kendisine sırtını döndü ve uykusunda anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Yeni bir horoz ötüşü sessizliği yırttı. Bunun üzerine adamın omzunu kuvvetlice çimdikledi. "Şeyh Hamzavi, horoz uyandı da namaza çağırdı bile. Sen hala horluyorsun," dedi sinirli sinirli. Şeyh Hamzavi gözlerini açtı ve dudaklarını sımsıkı kilitledi. Çünkü artık onun daha sabahın köründe başlayan sözle ve elle saldırılarına tepki vermemeye karar vermişti. Ağzını açmadan kalktı. Karısı Fateya eski karılarından farklıydı. Onlardan hiçbiri doğrudan yüzüne bakmaya ve kendisine densiz bir şeyler söylemeye ya da kendisini Kafr el-Ten'deki diğer erkeklerle hele hele birkaç dakika önce ötmüş ve onun küstahça imasına göre kendisinden daha iyi olan bir horozla karşılaştırmaya cesaret edemezdi. Ama artık kadının davranışlarına hiç aldırmıyordu. Hatta böylesine ileri gidip kendisini bir horozla aynı kefeye koysa bile. Asıl önemli olan onunla istememesine karşın evlenmeyi başarmış ve Hacı İsmail'in karışım ve muskaları erkekliğini eski haline döndürmede ya da arada bir canlandırmada tümüyle etkisiz kaldığı halde onu bunca yıl kendisiyle yaşamak zorunda bırakmış olmasıydı. Onu ilk kez her zamanki gibi Hacı İsmail'in dükkanı önünde otururken görmüştü. Başında bir testiyle kıyı boyunca yürürken kıvrak bedenini seyretmişti. Hacı İsmail'e dönüp sormuştu. "Şu karşıdaki kız kim?" "Fateya, Masud'un kızı. Yani babası yoksul bir adam ve kuşkusuz beni ailesine katabilseydi sevinirdi." "Yani bu onunla evlenmek istiyorsun demek mi oluyor Şeyh Hamzavi?" "Neden olmasın? Üç kez evlendim ve hala bir oğlum yok. Ölmeden bir oğlum olmalı." "Ama kız torunun olacak yaşta," demişti Hacı İsmail. "Üstelik onun da eski karıların gibi çocuksuz kalmayacağını nereden bilebilirsin?" Şeyh Hamzavi başını öne eğmiş ve susmuştu. Tesbihinin taneleri parmakları arasından kendi güçleriyle kayar gibiydi. Hacı İsmail ona bir an anlayışla gülümsemişti. Sonra da kahkahayı basarak, "Anlaşılan kız senin başını döndürdü Şeyh Hamzavi," demişti. Şeyh kıs kıs gülmüş ve köyün berberine gözleri parlayarak bakmıştı. "Görünüşünün duygularımı canlandırdığı doğru. Hep onun gibi kadınlardan hoşlanmışımdır. Çok kadınsı görünüyor. Gözleri istekle parlıyor. Onu dizginleyebileceğine inanıyor musun Şeyh Hamzavi? Senin yaşında bir adamın onunla başa çıkabileceğini mi sanıyorsun?" "Yalnızca onu değil, gerekirse babasını da hoşnut ederim," yanıtını vermişti Şeyh. "Erkeğin yalnızca dibine bakılır." "Peki ya yıllar geçip de sana bir oğul veremezse, o zaman ne yapacaksın?" diye sormuştu Hacı İsmail. "Allah büyük Hacı İsmail, çok zor günler geçirdim ama yakında hepsi bitecek. Allah bana can ve güç verecek." Hacı İsmail kahkahayla gülmüştü. "Bunları diğerlerine yutturabilirsin Şeyh Hamzavi ama bana değil. Durumundan sızlanmayı hiç bırakmıyorsun ki. Allah sana nasıl güç versin? Yani Allah..." Şeyh Hamzavi hemen onun sözünü kesmişti. "Allah ölü kemiklere can verebilir Hacı İsmail ve iyileşebileceğimi sen kendin söylemiştin. Ama sen benim öğüdümü dinlemedin ve sana verdiğim tedaviyi uygulamadın. Doktorların dediğini yapıyor, onların pahalı ilaçlarını alıyorsun. Üstelik sana doktorların hiçbir şey bilmediğini ve reçetelerinin işe yaramayacağını söylemiştim. Sense bana inanmak istemedin. Ne faydasını gördün? Boşuna para döktün ve bir adım bile öteye gidemedin. Yanlışım varsa söyle." "Evet, evet Hacı İsmail. Ama bir şeyi öğrenmek için insanın ağır bir bedel ödemesi gerekiyor. Artık tüm doktorların kara cahil ve dolandırıcı, seninse köydeki tek gerçek doktor olduğunu biliyorum. Bugünden sonra yalnız sana tedavi olacağım. Ama sen de Masud'un kızıyla evlenmeme yardım edeceksin. Bunu yaparsan kutsal camiyi bekleyen ve bu köyde Allah'ın kelamını öğreten bir adama büyük bir iyilikte bulunduğun için Allah seni ödüllendirecektir. Hacı İsmail kahkahayı basmıştı. Eğer Allah'ın bizi ödüllendirmesini bekleseydik, çocuklarım da ben de çoktan açlıktan ölmüştük. Elbette sana karşılığını ödeyeceğim. Hem de yüklü bir karşılık, beni tanırsın, yanıtını vermişti Şeyh Hamzavi hemen. Senin yüce gönüllü bir adam olduğunu ve onurlu bir aileden geldiğini biliyorum. Ama daha da önemlisi, sen köyümüzde dini savunan ve namusumuza bekçilik eden adamsın. Bu yüzden de Allah'a sığınmalısın. Bu işi üzerime alacağım, buna güvenebilirsin. Ama sana söylediklerimi yapmalı ve sürekli ılık su, tuz ve limon kullanmalısın. Her gece tütsünü yak, sabaha tümü bitsin. Sonra da tesbihini eline al ve Allah'a 99 şükür çek. Ardından ilk karına 33 lanet oku. Çünkü onunla evlendiğinde erkekliğin tümüyle yerindeydi, değil mi? Şeyh Hamzavi umutsuzca inlemişti. Beygir kadar güçlüydüm. O seni büyülemeyi başardı ve ben ona muskayı kimin yaptığını biliyorum. Adam kafr el tenli değil ama ben büyüsünün sırrını ve bunu nasıl bozabileceğimi biliyorum. Şimdi en önemlisi öğüdüme uyman. Allah da senden rahmetini esirgemeyecektir. Şeyh Hamzavi duyulur duyulmaz bir sesle sormuştu. Fatiha ile ne zaman gerdeğe gireceğim? Yakında. Allah kısmet ederse çok yakında. Peki bir oğlum olması için ne yapmalıyım Hacı İsmail? Bu gerçekten imkansız mı? Allah isterse hiçbir şey imkansız değildir. Sen Allah yolunda bir adamsın. Bunu bilmen gerekir. Allah'ın her şeye kadir olduğunu nasıl unutursun? Şeyh Hamzavi tesbihini parmakları arasında kaydırmış ve inlemişti. Elhamdülillah, elhamdülillah. Şeyh Hamzavi eliyle duvara dayanarak yavaş yavaş kalktı. Elhamdülillah diye yinelerken tesbihi oraya buraya sallanıyordu. Sürekli kendi kendine mırıldanarak kaftanını ve cübbesini giydi, başına sarığını yerleştirdi. Ayaklarını sürüyerek kapıya doğru yürürken cılız bedeni ağır bir yükün altında iki büklüm olmuş gibiydi. Fatiha'nın hafifçe inlediğini duydu. Bu kadının son zamanlarda nesi vardı bilemiyordu. Değişmişti, artık kendisine öfkelenmiyordu bile ve bütün gün yatıyordu. Artık teyzesine gitmekte de diretmiyordu. Belki de kendisi her seferinde çileden çıktığı ve onun evden çıkmasını engellemeye çalıştığı için. Babasına Şeyh Hamzavi'nin karısının başka erkeklerin karılarından farklı davranması gerektiğini anlatmıştı. Kocası Allah'ın kelamını öğretmekle ve köy cemaatinin namus ve inancını korumakla görevliydi. Böyle bir adamın karısının herkes tarafından görülmemesi gerekirdi. Yüzü ve elleri dışında tüm bedenini en yakın akrabaları önünde bile örtmeliydi. Layık olduğu himaye ve saygıyı göreceği kendi evinde yaşamalı ve gözler önüne yalnızca iki kez çıkmalıydı. Baba evinden kocasının evine gittiği gün ve kocasının evinden çıkıp mezara gireceği gün. Aksi halde babası dini bütün bir tavırla başını sallamış ve demişti ki, Şeyh Hamzavi, sana duyulan saygı, verilen değer kimsede yok. Sonra da razı olmuştu. Ama Fatiha ocağın üzerine kaçmış ve aklını başına getirmek için gösterilen tüm çabalara karşın yanıt vermemişti. Allah seni tarladaki kavurucu güneşten, pislik ve gübreden, kuru ekmek ve turşu yemekten kurtaracak. Günlerini gölgede dinlenerek ve beyaz ekmek ve et yiyerek geçireceksin. Yaşamını Allah'a ibadete ve camideki görevlerini adamış olan, cemaate imamlık eden ve dindar bir yaşam süren Şeyh Hamzavi'nin karısı olacaksın, demişti Hacı İsmail, çevredeki herkesin olanları duyması için yüksek bir sesle. Ancak Fatiha saklandığı yerden çıkmamış ve yanıt vermeye yanaşmamıştı. Hacı İsmail babasına dönmüş ve hışımla sormuştu. Şimdi ne yapacağız Masud? Görüyorsun işte Hacı İsmail kız istemiyor. Yani bu senin evinde ne yapılacağına kızın karar veriyor demek mi oluyor? Peki ben ne yapayım ki? Ne mi yapacaksın diye haykırmıştı Hacı İsmail öfkeyle. Bu bir erkeğin soracağı soru mu? Dövsene onu kardeşim. Vur birkaç tane. Kızların ve kadınların akıllarının başlarına ancak dayakla getirilebileceğini bilmiyor musun? Masud bir an susmuş, sonra bağırmıştı. Fatiha, hemen aşağı gel. Yanıt gelmeyince kendisi ocağın üstüne çıkmış, kızın saçlarına yapışmış ve aşağı inerek dövmüştü. Sonra da onu Hacı İsmail'e teslim etmişti. Ve daha o gün kız dindar, yaşlı şeyhle evlendirilmişti. Şeyh Hamzavi bastonuna yapıştı ve kapıyı açtı. Fateha kulak kesilmiş, onun duvarın öbür yanından gelen baston sesini dinliyordu. Bu sesi ne kadar da iyi tanıyordu. Gerdek gecesinden beri kulaklarında çın çın ötüp duruyordu. Eşeğin üzerinde Şeyh Hamzavi'nin evine gelirken bu ses üzerindeki büyük kalın örtüden geçip bedenine ve kafasına işlemişti. Babası yeni bir galebeya giymişti. Köyün ebesi Daya Omsaber'in üzerinde ise uzun siyah bir elbise vardı. Başı tümüyle örtünün altında olduğu için yaşlı kadını göremiyordu. Hiçbir şey görmüyordu. Ancak bacaklarının arasında Daya'nın içine giren parmağının yol açtığı şiddetli acıyı hissetmişti. Ardından da ılık ve yapışkan kan akmıştı. Kanlı beyaz mendili ve kadının tırnağının açtığı yarayı görmemişti. Ama kızlık zarının yırtıldığını hissetmişti. Davul sesleri, kadınların sevinç çığlıkları ve tiz haykırışları kulaklarında çınlıyordu. Elini örtünün altına sokmuş ve yüzünün terini silmişti. Ama ter durmak bilmiyor, saçlarının dibinden, ensesinden, göğsünden ve sırtından süzülüp duruyordu. Altındaki çul giderek daha çok ıslanıyordu. Eşeğin sırtı her adımda, her davul gümbürtüsünde kalkıp iniyor ve yarasına sürtünüyordu. Ve bu öylesine canını yakıyordu ki her seferinde ağzı sessiz bir çığlıkla açılıyordu. Sıcak kan damlaları bedeninden süzülen terle karışmış ve bacakları arasındaki çul sırılsıklam olmuştu. Artık kocası olan dindar ve sofu adamın evinin önüne geldiklerinde eşekten indirilmişti. Ancak bacakları tutmamış, çevresinde duranların kucağına düşmüş ve bir çuval gibi eve taşınmıştı. Rutubetle ağır ağır kokan havayı içine çektiğinde artık dışarıda değil evde olduğunu anlamıştı. Ve dindarlıkla erdemliliğin güzel bir kokusu olduğuna inandığından ortalıkta helal kokusu almasının suçunu burnuna yüklemişti. Derdinin ne olduğunu bilmiyordu. Ancak çocukluğundan beri üzerinde bir pisliğin bulunduğu, bedeninin bir biçimde kirli ve kötü olduğu duygusuna sahipti. Bir gün Omsaber eve gelmişti ve ona yaşlı kadının kendisindeki kötü kirli şeyi kesip alacağını söylemişlerdi. Bu onu mutluluğa boğmuştu. O zamanlar ancak 6 yaşındaydı. Omsaber kendisinden bekleneni yapmış ve geriye bacakları arasında günlerce kanayan küçük bir yara kalmıştı. Ancak bunun kısa sürede iyileşmesine karşın bedenindeki pislik kalmıştı. Adet günlerinde insanlar kendisine sanki üzerinde kokuşmuş ya da kötü bir şeyler varmış gibi farklı bir gözle bakıyorlardı. Daha sonra Şeyh Hamzavi ile evlendiğinde o da adet günlerinde kendisinden kaçmaya başlamıştı ve ona cüzzamlı gibi davranırdı. Kazara omzuna ya da koluna değecek olsa Allah'a kendisini şeytandan koruması için yakarmaya başlardı. Sonra da tuvalete gider, peş peşe 5 kez yıkanır ve abdesti olsa da yeniden abdest tazelerdi. Bu günlerde ne Kur'an okumasına ne de o okurken dinlemesine izin verirdi. Adeti bitip de iyice yıkandıktan sonra yeniden namaz kılabilir ve Kur'an okuyabilirdi. Şeyh Hamzavi her akşam yatmadan önce kendisinden karşısına seccadenin üstüne oturmasını ister ve ona namaz kılmayı öğretirdi. Güç sözcükler söylediğinden çoğu kez ne dediğini anlamaz ve anlamlarını açıklaması için ikide bir ona yalvarırdı. Oysa her zaman kaba ve cesaret kırıcı bir tavırla Allah'ın kelamının ve namazın akılla anlaşılması değil, ezberlenmesi gerektiği yanıtını verirdi. Fateha da çaresiz bunları ezberlemeye çalışırdı. Şeyh Hamzavi'nin talimatları hep aklındaydı. Namaz en küçük beden hareketlerine kadar kesin kurallara bağlanmıştır. Eğilmek, yeniden doğrulmak, secdeye varmak ve dizler üzerinde kelime-i şehadet getirmek. Bunun ötesinde başka koşulların da yerine getirilmesi gerekir. Erkeğin bedeni belinden baldırlarına kadar örtülmüş olmalıdır. Kadının bedeni ise yüzü ve elleri dışında tümüyle örtülü olmalıdır. Namaza başlarken ayakta durmalı ve dosdoğru bakmalısın. Allahu Ekber derken erkekler ellerini kulaklarına dayamalıdır. Kadınlarsa ellerini omuz hizasında tutmalıdır. Sonra Erkekler sağ ellerini sol elleri üzerine koyarak göbeklerinde kavuştururlar. Kadınlar ellerini göğüslerinde kavuştururlar. Rükua eğilirken 3 kez Allahu Ekber diyeceksin. Secdeye varırken yine 3 kez Allahu Ekber diyeceksin. Namazda bulunmayan cümleler söylersen, gülersen ya da abdest aldıktan sonra herhangi bir biçimde kirlenirsen, özellikle de yellenirsen namazın geçersiz olur. Böylece Fatiha her akşam seccadeye oturup aynı ibadet kurallarını yineledi durdu. Kur'an ayetlerini ezbere okudu. Çoğu kez göz kapakları ağırlaşır ve dizleri üzerinde uykuya dalardı. Allah'ın sözleri kulaklarında çınlar ve Şeyh Hamzavi'nin eli bacakları arasına kayardı. Kendisini kocasına bıraktığı gibi uykuya bırakır, bacaklarını açar ve Allah'a ibadet ederken kendini kaybederdi. Fatiha kulağını duvara dayadı ve Şeyh Hamzavi sokağa çıktığında baston tıkırtılarını dinledi. Ayağı bir şeye çarptığında hemen duyardı. Gözleri iyi görmüyordu ve bastonu ya da ayağı hep bir şeylere çarpıyor veya takılıyordu. Ölü bir tavşana, ölü bir kediye ya da taşa ve bunları bastonu ile kenara atıyordu. Bazen eşikten atlarken ayağı kaftanına takılıyor ve tökezliyordu. Ya da gübreye ve bir köpeğin geceliğin kapısının önüne yaptığı dışkısına basarak ayağı kayıp düşüyordu. O zaman elindeki tesbihi öfkeyle sallayarak hem köpeklere hem de insanlara lanetler yağdırıyordu. Ancak şimdi ayağına takılan ne bir tavşan ne de kedi ölüsüydü. Bu canlı bir şeydi ve çok daha büyüktü. Bunun bir cin ya da karabasan olabileceği düşüncesiyle irkildi. Ancak o anda hafif bir inilti duydu ve bozuk gözlerine karşın gözlerinde yaşlar ve titreyerek soluk almaya çalışan bir ağızla pes pembe bir yüz fark etti. Bir an dondu kaldı ve kımıldamaya bile cesaret edemedi. Allah'ın dualarını duymuş olması mümkün müydü? Yoksa Hacı İsmail'in muskası sonunda sihirli etkisini göstermiş miydi? Meryem bir ağacın altında dinlenirken İsa'nın onun kucağına düşmesi gibi bu çocuk da gece göğünden doğruca kendi kapısı önüne düşmüş olmalıydı. Dudaklarından boğuk bir hıçkırık yükseldi. Allah'ın her şeye gücü yeterdi. Ona şükretti ve göklere dua etti. Solgun sabah ışığı şimdi her zamankinden de uzun görünen yüzünün uzun ince çizgilerini ortaya koyuyordu. Bakışları hafifçe puslanmıştı ve bir gözünün üstünde gizemli beyaz bir nokta parlıyordu. Sarı taneleri sürekli çekilmekten aşınmış tesbihi, çünkü bu tesbih uzun, dindar yaşamı boyunca dönmeye hiç ara vermemişti, şimdi elinde hareketsiz duruyordu. Bu ancak o uyuduğunda görülebilecek bir şeydi. Tam bu anda polis şefi gece devriyesini tamamlamış, eve giderken kapısının önünde kımıldamadan duran Şeyh Hamzavi'ye rastladı. Onu hiç böyle dururken ve yüzünü de hiç böyle allak bullak görmemişti. Sanki iki yüzü vardı. Üst kısmı Şeyh Hamzavi'nin yüzüydü, alt kısmı ise ne ona ne de Kafr Elten veya Kafr Elten dışına pek çıkmamış olsa da başka bir yerde gördüğü birine benziyordu. Bu ne insan yüzüydü ne de hortlak. Belki şeytanın yüzüydü ya da bir evliyanın, hatta belki de Tanrı'nın yüzüydü. Gerçi onu hiç görmemişti ya. Birden taş gibi donup kaldı. Bakışlarını bu tuhaf, hayalet gibi görünen şeyden alamıyordu. Böyle birini hiç görmemişti. Ne insana, ne evliyaya, ne de Tanrı'nın herhangi başka bir yaratığına benziyordu. Görüntü eğildi ve yerden bir şey kaldırdı. O da polis içgüdüsüyle elindeki sopaya daha sıkı sarıldı. Ve tam sopasını savurup eğilmiş başa indirecekti ki gözlerinde yaşlarla pembe bir yüz gördü ve Şeyh Hamzavi'nin sesini duydu. Gerçekten de Allah olmasa biz mahvoluruz. Onsuz öyle çaresiziz ki. Bu da nesi Şeyh Hamzavi diye haykırdı polis şefi. Gökten bir melek diye fısıldadı Şeyh. Peki şeytan ya da şeytanın oğlu olamaz mı? Durumu tümüyle kavrayamamış olan Şeyh Hamzavi yanıtladı. Bu Allah'ın bir armağanı. O daha sözünü bitirmeden Fatiha başını kapı aralığından uzatmıştı. Söylemeye niyetlendiğin şeyi söyleme Şeyh Zahran diye bağırdı öfkeyle. Bu Allah'ın bir armağanı, bir lütfudur. Ancak günahkar olan lanetlenmelidir. Kollarını uzattı ve çocuğu Şeyh Hamzavi'nin kucağından çekip aldı. Şeyh hala yerinden kımıldamamıştı ve olup bitenden hiçbir şey anlamamış görünüyordu. Kadın çocuğu sıkıca göğsüne bastırarak kapıyı kapattı. Göğüslerine kan hücum ediyordu. Etine minicik karıncalar giriyormuşçasına kaşınıyordu. Göğsüne çıkardı ve meme başını sıktı. Beyaz süt damlaları fışkırdı. Çocuğu dikkatle örtüsüyle örttü, sonra da memesini onun aç ağzına dayadı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 45.